Peygamberlere olan ihtiyaç. Buradan kulların her şeyden daha çok peygamber ve onun getirdiklerini tanımaya, haber verdiği hususlarda onu tasdik etmeye ve emrettiği konularda ona uymaya zorunlu oldukları bilinmiş ve anlaşılmış olur. Çünkü hem dünyada hem de ahirette kurtuluş ve mutluluğun yolu ancak peygamberlerden geçer. İyi ve kötü bütün inceliklere kadar ancak ondan öğrenilir. Allah'ın hoşnutluğu onların aracılığı olmaksın asla elde edilemez. Davranışların, sözlerin ve huyların iyi olanları onların sünnetlerinden ve getirdiği hususlardan başkası değildir. Ölçüm işini yapan terazi onlardır. Sözler, huylar ve davranışlar onların söz, huy ve davranışlarıyla ölçülür. Doğru yoldakiler sapıklardan onlara uymalarıyla ayrılırlar. Onlara duyulan ihtiyaç bedenin ruha, gözün ışığa ve ruhun hayatı olan ihtiyacından daha muazzamdır. Hangi zorunluluk ve ihtiyaç farz edilirse edilsin, kulun peygamberlere olan ihtiyaç ve gereksinimi ondan kat kat fazladır. Göz açıp kapayıncaya kadar sünneti ve getirdiği şey hatırından çıksa kalbin bozulacak ve sudan çıkarılıp tavaya konmuş balık gibi olacak. Böyle bir kimse hakkında ne düşünürsün? İşte kalp peygamberlerin getirdiği şeylerden ayrılırsa kul bu hale, hatta daha korkunç bir hale düşmüş gibi olur. Ancak bunu yalnızca diri kalp anlar. Oysa şairin dediği gibi yara ölüye hiç acı vermez. Kulun her iki cihanda mutluluğu aleyhissalatü vesselamın hedyine, sünnetine, davranışlarına, tutumlarına bağlı olduğuna göre kendisi için hayır düşünen, kurtuluş ve mutluluğunu isteyen herkesin onun hedyini, siretini ve hallerini bu konuda cahillikten kurtaracak ve onun tabileri, taraftarları ve cemaati arasında sayılacak kadar bilmesi gereklidir. Bu konuda kimi insanlar bağımsız olacak kadar engin bilgiye, kimileri epey bilgiye sahip, kimileri de bilgiden mahrum. Lütuf Allah'ın elindedir. Dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. İşte birkaç söz. Bunlar aleyhissalatü vesselam'ı, onun siretini ve hedyini bilmeye en küçük bir arzusu olan insanın müstahini kalamayacağı bilgileridir. Kusur ve günahlarına bakmadan mağlup kalbim bunları sunmaya gerekli gördü. Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir. Evet, örnek insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselamın nesebi. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam kayıtsız şartsız yeryüzü halkının nesep yönünden en hayırlısıdır. Nesebinin şerefi en yüksek doruk noktasındadır. Buna düşmanları bile şahitlik eder. Bu yüzden o zamanlar düşmanı olan Ebu Sufyan, Bizans hükümdarının huzurunda bu şekilde tanıklıkta bulunmuştur. En şerefli kavim onun kavmi, en şerefli kabile onun kabilesi ve en şerefli aile onun ailesidir. Soy kütüğü şöyledir: Muhammed, Abdullah, Abdülmuttalip, Haşim, Abdülmenah, Kusay, Kilab, Murra, Kab, Luey, Galip, Fihir, Malik, En, Nadır, Kinane, Huzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Nizar, Mead ve Adnan. Buraya kadar olan kısmı doğru olarak bilinmekte ve bu konuda nesep uzmanları arasında görüş birliği sağlanmış olup asla ihtilaf bulunmamaktadır. Adnan'dan yukarısında kesinlik yoktur. Ama Adnan'ın İsmail aleyhisselam soyundan geldiğinde ihtilaf yoktur. Sahabe, tabi'in ve onlardan sonraki neslin alimlerince doğru kabul edilen görüşe göre babası Hazreti İbrahim tarafından Allah yolunda kurban edilmek istenen Hazreti İsmail'den gelir. Evet. Kardeşlerim, doğumu ve yetişmesine bakacak olursak Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini, sünnetini ve ahlakını anlatmaya devam edelim. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin merkezinde fil hadisesinin cereyan ettiği sene doğduğunda kesinlik vardır. Fil hadisesi Allah'ın peygamberine ve evine sunduğu bir armağandır. Yoksa fil sahipleri ehli kitap Hristiyanlardı ve onların dini o zamanki Mekke halkının dininden daha hayırlıydı. Çünkü Mekkeliler putperest idiler. Allah ehli kitaba karşı onlara Mekke'den çıkan peygambere bir armağan, bir irhas ve Beytullah'a saygı olsun diye insan katkısı bulunmayan bir yardımda bulundu. Babası Abdullah Aleyhisselatü Vesselam ana rahmindeyken vefat etti. Annesi oğlunun dayılarını ziyaret edip Medine'den dönerken Mekke ile Medine arasında Ebva denilen yerde vefat etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o vakit daha 7 yaşına basmamıştı. Bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlendi. Dedesi vefat ettiğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 8 yaşındaydı. O vakit Aleyhisselatü Vesselam'ın 10 yaşında olduğunu söyleyenler de olmuştur. Sonra bakımını amcası Ebu Talip üstlendi. Onun bakımı sürekli oldu. Aleyhisselatü Vesselam 12 yaşına bastığında amcası onu Şam yolculuğuna çıkardı. O zaman o gidişte rahip Bahira onu gördü ve Yahudilerden ona bir zarar gelir korkusuyla amcasına onu Şam'a götürmemesini emretti. Bunun üzerine amcası onu kölelerinden biriyle Mekke'ye göndermiştir. 25 yaşına kadar ticaretten uğraştı. 25 yaşına varınca bir ticaret kervanı ile Şam yolculuğuna çıktı. Busra denilen yere kadar varıp geri döndü. Döndükten sonra Hüveylet'in kızı Hatice ile evlendi. Evlendiğinde Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşında, Hatice annemiz de 40 yaşındaydı. O ilk evlendiği kadın ve ilk ölen hanımıdır. Onun üzerine onun sağlığında başka biriyle nikahlanmamıştır. Cibril Rabbinden ona selam getirdiğini söylemesini Aleyhisselatü Vesselam'a emretmiştir. Sonra Allah onu halveti ve Rabbine ibadet etmeyi sevdirdi. Hira mağarasında halvete çekildi. Orada pek çok geceler ibadet etti. Putlardan ve toplumunun dininden nefret ettirildi. Onun nazarında bunlardan daha iğrenç bir şey yoktu. Tam 40 yaşına ulaşınca üzerinde peygamberlik nuru parıldadı. Allahü Teala ona elçiliği görevini lütfetti. Yarattığı insanlara peygamber olarak gönderdi. Ona seçkin bir şeref ve saygınlık kazandırdı. Ve kendisiyle kulları arasında onu kendi emini kıldı. Peygamberlik ile görevlendirdiği günün pazartesi günü olduğunda alimler ittifak etmiştir. 40 yaşına geldiğinde Ramazan ayında ondan peygamberlik güneşi doğmuştur. Vahyin geliş şekillerine bakacak olursak kardeşlerim, Allah aleyhissalatü vesselama vahiy mertebelerinden pek çoğunu tamamladı. Birincisi sadık rüya. Vahyin başlangıcı bu şekildeydi. Aleyhissalatü vesselam ne rüya görse sabah aydınlığı gibi gerçekleştirilirdi. 2. Aleyhissalatü vesselam görmeksizin melek onun zihnine ve kalbine yerleştirirdi ki nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ruhul Kudus Cibril hiç kimsenin rızkını tamamlamadan kesinlikle ölmeyeceğini zihnime üfledi. Allah'tan sakının ve rızık talebi konusunda iyi davranın. Rızkın yavaşlığı ve gecikmesi sizi Allah'a isyan ederek onu talep etmeye sevk etmesin. Çünkü Allah katındakiler ancak ona itaatla elde edilir demiştir aleyhissalatü vesselam. Üçüncüsü melek aleyhissalatü vesselama bir erkek suretinde görünür, onunla konuşur. Aleyhissalatü vesselam da onun söylediklerini bellerdi. Bu mertebede zaman zaman sahabeler de melekleri görürlerdi. Bunu Müslüm'de birçok rivayetlerde bulursunuz. 4. Zil sesi şeklinde gelirdi ki bu şekli aleyhissalatü vesselama en ağır geleniydi. Melek ona iyice sokulur. Öyle ki soğuğu şiddetli bir günde bile alnından ter boşanırdı. Hatta eğer deve üzerindeyse devesi yere çökerdi. Bir keresinde uyluğu Zeyd bin Sabit'in uyluğu üzerindeyken ona vahiy bu şekilde gelmişti. O kadar ağırlık çökmüştü ki neredeyse Zeyd'in bacağı ezilecekti. 5. Aleyhissalatü vesselam meleği yaratıldığı asıl suretinde görür. Melek Allah'ın vahyedilmesini istediği ayetleri ona vahyederdi. Yine göklerin üstündeyken Allah'ın Miraç gecesi ona namazın farz kılınması ve benzeri hususları vahyettiği şekil. Yine hiçbir melek aracılığı olmaksızın Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın ona bildirmek istediği şeyleri tıpkı İmranoğlu Hazreti Musa'ya söylediği gibi doğrudan doğruya söylemesi. Evet. Sünnet olması. Aleyhissalatü vesselam sünnetli ve göbeği kesik doğmuştur. Süt anneleri Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe aleyhissalatü vesselam'ı günlerce emzirmiştir. Oğlu Mesruh'un sütüyle hem aleyhissalatü vesselam'ı emzirdi hem de Abdullah bin Abdüselet el-Mahzume'yi ve hem de aleyhissalatü vesselam'ın amcası Hamza bin Abdülmuttalib'i emzirdi. Bu süt annenin Müslüman olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır. Doğrusunu Allah bilir. Sonra onu Halime es-Saadiye oğlu Abdullah'ın sütünden emzirdi. Abdullah Haris bin Abdülüzzah bin Rifa es-Saadi'nin çocukları olan Üneyse ve Cüdame'nin kardeşidir. Cüdame'nin diğer adı da Şeyma'dır. Aleyhissalatü vesselamın süt annesi ve babasının Müslümanlıkları konusu yine tartışmalıdır. Doğrusunu Allah bilir. Halime onunla birlikte önceleri aleyhissalatü vesselamın azılı düşmanı olup da sonra fetih senesi İslamiyet'i seçen ve iyi bir Müslüman olan amcaoğlu Ebu Sufyan bin Haris bin Abdülmuttalib'i de emzirmiştir. Amcası Hamza Sa'd bin Bekir oğulları arasında süt çocuğuydu. Onun annesi aleyhissalatü vesselamın süt annesi Halime'nin yanında bir gün emzirdi. O halde Hazreti Hamza iki yönden hem Süveybe ve hem de Halime es-Sadiye cihetinden aleyhissalatü vesselamın süt kardeşidir. Dadıları annesi Amine Vehib bin Abdümenaf bin Zühre bin Kilab'ın kızıdır. 2. Süveybe'dir. Halime kızı ve Şeyma aleyhissalatü vesselamın süt kardeşidir. Annesiyle birlikte aleyhissalatü vesselama dadılık yapmıştır. Hevazin heyeti içinde aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıkarıldı. Aleyhissalatü vesselam onun hakkında riayet için ridasını yere serip üzerine oturtmuştur. Habeşli saygın ve fazilet hanım Ümmü Eymen Bereke, bu hanım cariye olduğundan babasından miras kalmıştı ve onun dadısıydı. Aleyhissalatü vesselam onu peygamber aşığı Zeyd bin Haris ile evlendirmiş. Bu evlilikten Usame meydana gelmiş. Aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Ümmü Eymen'in huzuruna girdiler. Ağlıyordu. Dediler ki ey Ümmü Eymen, neden ağlıyorsun? Allah katında var olanlar onun peygamberi için daha hayırlıdır, cevap verdi. Elbet biliyorum ki Allah katında var olanlar onun peygamberi için daha hayırlıdır. Ben ağlıyorsam göğün haberi kesildiği için ağlıyorum. Bu sözleriyle onları ağlamaya tahrik etti. Onlar da ağladılar. Beşincisi, peygamber oluşu ve ilk vahiy. Allah Subhanahu ve Teala onu 40 yaşının başında peygamber olarak gönderdi. Bu yaş kemal, olgunluk yaşıdır. Peygamberlerin bu yaşa gönderildikleri söylenmektedir. Hazreti İsa 33 yaşındayken göğe yükseltildi. Sözüne gelince 33 yıl dünyada yaşamış, 7 yılda kıyamete yakın gönderilecek ve yeryüzünde yaşayıp 40 yaşında vefat edecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberliği ilk olarak rüya şeklinde başlamış. Gördüğü her rüya mutlaka sabah aydınlığı gibi gün yüzüne çıkmıştır. Bu rüya dönemi 6 aydır. Peygamberlik müddeti 23 senedir. Şu halde bu rüya peygamberliğin 46'da birisidir. Tabii ki en iyisini Allah bilir. Sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala ona peygamberlik lütfetti. Hira mağarasında bulunduğu bir sırada melek geldi. Kendisi halvete çekilmeyi severdi. İlk gelen ayetler "Yaratan Rabbinin adıyla oku" diye başlayan Alak suresinin ilk ayetleridir. Evet, davetinin aşamaları: birincisi peygamberlik, ikincisi yakın akrabalarını uyarması, üçüncüsü kavmini uyarması, dördüncüsü kendisinden önce hiçbir uyarıcının gelmediği bir kavmi, yani bütün Arap milletini uyarması, beşincisi zamanın sonu olan kıyamete kadar davetinin ulaştığı bütün cinleri ve insanları uyarması. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam 3 sene insanları Allah-u Teala'ya gizlice davet ederek bekledi. Sonra emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve müşriklerden yüz çevir ayeti inince, Hicr 94, davetini herkese ilan etti. Kavmi açıktan açığa ona düşmanlık gösterdi. Ona ve Müslümanlara karşı yapılan eza şiddetini artırdı ve nihayet Allah onlara 2 kez Habeşistan'a hicret etme izni verildi. 6. İsimleri. Aleyhissalatü vesselamın isimlerinin hepsi övgü isimleridir kardeşlerim. Sırf şahsı belirleyici olsun diye konmuş özel isimler değildir. Onda var olan, methedilmesi ve olgunluğunu icap ettiren bir takım sıfatlardan türetilmiş isimlerdir. Bunlardan bazıları: birincisi Muhammed, en meşhur ismidir. Tevrat'ta bu ismiyle açık bir şekilde anılmıştır. İkincisi Ahmet, sözünü ettiğimiz kitaplarda anlattığımız Hazreti İsa onu işte bu isimle anmıştır. 3 Mütevekkil, 4 Mahi, 5 Haşir, 6 Akib, 7 Mukaffi, 8 Nebiyyetül Tevbe, 9 Nebiyyül Rahme, 10 Nebiyyül Melhame, 11 Fatih, 12 Emin. Bu isimlere şunlar da ilave edilebilir. Şahit, Mübeşşir, Beşir, Nezir, Kasım, Dahuk, Kattal, Abdullah, Esracül Münir, Seyyidü Veledi Adem, Sahibu Livaul Hamd, Sahibul Makamul Mahmud vesaire. Çünkü onun isimleri övgü sıfatları olursa her sıfatlarından bir isim olur. Ancak ona has yahut onda çoğunlukla bulunup da kendisinden onun için bir isim türetilen vasıfla müşterek olup da bu yüzden ona mahsus bir isim olmayacak vasfın arasını ayırmak gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben Muhammed'im, ben Ahmet'im, ben Mahi'yim, Allah küfrü benimle mahvedecektir, ben haşirim, insanlar benim önümde haşrolunacaklardır, ben akibim, benden sonra peygamber gelmeyecektir buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselamın isimleri iki türlüdür kardeşlerim. Birincisi ona has olup başka peygamberlerin kendisine ortak olmadıkları Muhammed, Ahmet, Akib, Haşir, Mukaffi ve Nebiyül Melhame gibi. İki anlamında başka peygamberlerin ortak olup da ancak onda kemali bulunan isimlerdir ki ona has olan kısmı aslı değil kemal derecesidir. Resulullah, Nebiyullah, Abdullah, Şahit, Mübeşşir, Nezir, Nebiyür Rahma, Nebiyüt Tevbe gibi. Şayet ona Sadık, Masduk, Rauf, Rahim gibi vasıflardan her biri alınarak bir ad konacak olsa isimleri 200'ü aşar. İşte Allah'ın bin ismi, Aleyhisselatü Vesselam'ın bin ismi vardır sözünü söyleyenler bu anlamı kastetmişlerdir. İsimlerinin açıklanmasına girecek olursak kardeşlerim, Muhammed, Hamide kökünden gelen Hammede fiilinden türetilmiş ismi meful, edilgen çatıdır. Övgüyle karşılanacak huyları çok olana Muhammed denir. Bu yüzden Mahmud kelimesinden daha mübalağalıdır. Zira Mahmud kelimesi asıl kökü 3 harf olan sülasi mücerret fiilinden türetilmiştir. Muhammed kelimesinin ise mübalağa ifade etmesi için harfleri artırılmıştır. O halde Muhammed övülen, diğer insanlara göre daha çok övülen, yüceltilen demektir. Ahmet efale vezninde ismi taftildir. Yani ismin daha üstünlük, en üstünlük bildiren halidir. Bu da yine hamd kökünden türetilmiş. Fail, etkeni, çatımı, meful edilgen çatımı anlamında olduğunda insanlar ayrılığa düşmüş ama Allah'a hamd edişi diğerlerinin hamd edişinden daha fazladır denmiştir. Mütevekkil Sahih Buhari'deki bir rivayette Abdullah bin Amr diyor ki Tevrat'ta Aleyhisselatü Vesselam'ın şu şekilde anlatıldığını okudum. Muhammed Allah'ın Resuludur, kulumdur, Resulumdur. Ona mütevekkil adını koydum. Ne kabadır ne katı kalplidir. Ve ne de çarşıda pazarda bağırıp çağırır. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Aksine affeder, bağışlar. Çarpıltılmış dini onunla düzeltip insanlar La ilahe illallah deyinceye kadar asla onun canını almayacağım. Aleyhissalatü vesselam bu isme en layık insandır. Çünkü dini düzeltme, yerleştirme yolunda Allah'a gösterdiği tevekkülde hiç kimse ona ortak olamaz. Evet. Mahi, Haşir, Mukaffi ve Akıp isimlerine gelince bunlar Cübeyr bin Mutim'in aktardığı hadiste açıklanmıştır. Mahi, Allah'ın kendisiyle küfrü mahvedeceği kişi demektir. Haşir, Bu kelimenin kökü olan haşır, katlanma ve bir araya getirme anlamındadır. İnsanlar onun önünde haşrolunacaktır. Akıp, peygamberlerin en sonuncusu olarak gelen, ondan sonra peygamber gelmeyecek manasındadır. Mukaffi, yine aynı anlamda kendisinden öncekilerin izlerini kapatan anlamına gelmektedir. Nebiyyüt Tevbe, Tevbe peygamberi, Allah'ın kendisiyle yeryüzü halkına tevbe kapısını açtığı kimse demektir. Nebiyyül Melhame, savaş peygamberi, Allah'ın düşmanlarıyla cihad etmek görevi verilen demektir. Nebiyyül Rahme, merhamet peygamberi, Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber demektir. Fatih, Allah'ın kendisiyle kilitlenmiş hidayet kapısını açtığı kimse demektir. Emin, varlıklar dünyasında bu isme en layık olan odur. Vahiy ve din konusunda Allah'ın kendisine güvendiği kimsedir. Dahuk Kattal, çok gülen, çok öldüren. Bu iki isim birbiriyle iç içedir. Biri diğerinden ayrılmaz. Zira aleyhissalatü vesselam müminlerin yüzlerine karşı çok tebessüm eder ve onlara yüzünü ekşiltmez. Kaşlarını çatmaz, öfkelenmez ve sert davranmazdı. Allah düşmanlarını ise perişan eder. Bu konuda hiç kimsenin kınamasından çekinmezdi. Beşir, itaat edene sevap müjdesi veren, vezir isyan edeni azapla korkutan ve Allah kitabının pek çok yerinde onu kendisinin kul olarak adlandırmıştır. Evet. Allah onu aydınlatan bir kandil, Es-Siracül Münir ve ziyası yanıp ışık veren bir kandil, Es-Siracül ve Hac olarak da adlandırmıştır. Münir ve Hac'ın aksine yakmaksızın aydınlatan, ışık veren demektir. Ve haç da bir tür yakma ve yanma anlamı vardır. Birinci ve ikinci hicret, Müslümanlar çoğalıp kafirler onlardan korkmaya başlayınca Hazreti Peygamber'e yaptığı eza ve Müslümanlara verdikleri işkence şiddetini artırdı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdi. Ve orada bir hükümdar vardır. Onun yanında insanlara zulüm yapılmaz buyurdu. Müslümanlardan 12 erkek, 4 kadın oraya hicret etti. Aralarında Osman bin Affan da vardı. Yola ilk çıkan Osman idi. Aleyhissalatü vesselamın kızı olan hanımı Rukiye de beraberindeydi. Müslümanlar Habeşistan'da en iyi şartları içeren bir yere yerleştiler. Kureyş'in Müslüman olduğu haberi kendilerine gelince, ki bu haber yalandı, Mekke'ye döndüler. Yolda durumun olduğundan daha şiddetli bir hal aldığı haberi kendilerine ulaşınca bir kısmı geri döndü. Bir grup ise Mekke'ye girdi. Kureyş'in pek şiddetli bir eziyetiyle karşılaştılar. Şehre girenler arasında Abdullah bin Mesud da vardı. Sonra aleyhissalatü vesselam ikinci kez Müslümanlara Habeşistan'a hicret izni verdi. Bunun üzerine 83 erkek ve 18 kadın oraya hicret ettiler ve Necaşi'nin yanında en iyi şekilde yerleştiler. Bu durum Kureyş'e ulaşınca derhal harekete geçip Necaşi'nin yanında onlara tuzak düşürmek amacıyla Amr İbnül As ve Abdullah bin Rabia başkanlığında bir heyet gönderdiler. Allah onların tuzaklarını kursaklarında bıraktı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselama verdikleri eziyet şiddetlendi. Onu ve ailesini Ebu Talib'in vadisinde, mahallesinde 3 sene kuşatma altına aldılar. Aleyhissalatü vesselam kuşatmadan çıktığında 49 yaşındaydı. Bundan birkaç ay sonra amcası Ebu Talib 87 yaşında öldü. Vadideyken Abdullah bin Abbas dünyaya geldi. Ebu Talib'in ölümü üzerine kafirler ona şiddetli eziyet verdiler. Bundan kısa bir süre sonra da hanımı Hatice vefat etti. Allah ona rahmet etsin. Kafirlerin ona verdikleri eziyet şiddetini artırdı. Bunun üzerine Allahü Teala yoluna davet için Taif'e gitti. Günlerce orada kaldı. Hiç kimse davetini kabullenmedi. Ona eziyet ettiler. Memleketinden kovdular ve yol kenarlarına iki sıra olup onu taşladılar. Öyle ki topukları kana bulandı. Aleyhissalatü vesselam onlardan ayrılıp Mekke'ye döndü. Yolda Hristiyan Attas ile karşılaştı. Attas ona inanıp tasdik etti. Yine yoldayken Nahle denilen yerde kendisine Nasib'in halkından 7 kişilik bir cin grubu gönderildi. Bu cinler Kur'an'ı dinleyip Müslüman oldular. İşte bu yolculuğu esnasında Allah dağların meleğini ona gönderip ona uymasını ve şayet isterse Mekke'nin iki büyük dağını Ebu Kubeys ve Ahmer dağlarını kavminin üzerine geçirmesini emretti. O ise hayır. Onlara yumuşak davranılmasını, mühlet tanınmasını istiyorum. Belki Allah onların sulplerinden kendisine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak tutmayacak kimseler çıkaracaktır demiştir. Yoldayken şu duayı yapmıştı. Allah'ım, gücümün zayıflığından, çaresizliğimden sana yakınıyorum. Sonra Mutim bin Adi'nin emanında Mekke'ye girdi. Daha sonra da ruhu ve bedeniyle Mescid-i Aksa'ya gece götürüldü. Oradan göklerin ötesine bedeni ve ruhu ile Allahu Teala'ya çıkarıldı. Miraç hadisesi böyle vuku buldu. Allah Azze ve Celle onunla konuştu ve ona 5 vakit namazı farz kıldı. Ve aleyhissalatü vesselam bu olayın vahiy gelmeden önce gerçekleştiği aktarmıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gece uykusundayken göğe çıkarılmış, Miraç'ta 7 kat semayı yukarı çıkarak Allah Azze ve Celle ile bir perde arkasından konuşmuştur. Mekke'de kaldığı sürece kabileleri Allahu Teala'ya davet ediyor ve kendisini her haç mevsiminde onlara arz ediyor. Rabbinin elçiliğini yapabilmesi için kendisini barındırmalarını istiyor. Dilediğini yerine getirirlerse cennete gideceklerini söylüyordu. Hiçbir kabile çağrısını kabul etmedi. Bu işi Allah Ensar'a bir şeref olarak sakladı. Allahü Teala dinini açığa çıkarma, vaadini yerine getirme, peygamberine yardım etme, Allah sözünü yüceltme ve düşmanlarından intikam almak isteyince Ensar'ı ona gönderdi. Aleyhissalatü vesselam hac mevsiminde onlardan 6 kişilik bir grubun yanına yaklaştı. Mina'da Akabe denilen yerde başlarını tıraş ediyorlardı. Yanlarına oturdu, onları Allah'a davet etti ve onlara Kur'an okudu. Onlar da Allah ve Resul'ün davetini kabul edip Medine'ye döndüler. Kavimlerini İslam'a davet ettiler. Aralarında İslam yayıldı. Allah Resul'ünün adı geçmeyen hiçbir ensar evi kalmadı. Medine'de ilk defa içinde Kur'an okunan mescit Zurayka oğulları mescididir. Sonra ertesi sene aralarında ilk 6'dan 5 kişinin de bulunduğu 12 erkekten oluşan bir ensar grubu geldi. Aleyhissalatü vesselam Akabe'de gelecek sene buluşmak üzere beyat ettiler. Sonra Medine'ye döndüler. Ertesi yıl 73 erkek, 2 kadın aleyhissalatü vesselama geldiler. Aleyhissalatü vesselam kadınlarını, çocuklarını, kendilerini korudukları şeyden onu da korumak üzere aleyhissalatü vesselama beyat ettiler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ile arkadaşları onların yanına göçtüler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu son akabe grubu arasından 12 nakip seçti. Aleyhisselatü vesselam arkadaşlarının Medine'ye hicret etmelerine izin verdi. Bunun üzerine birbirini takip eden bölük bölük yola çıktılar. İlk çıkan Ebu Seleme bin Abdülesed el-Mahzumi, Musab bin Umeyr. Bu gelenler Ensar evlerinde konuk oldular. Ensar adını alan bu Medineli Müslümanlar hicret edenleri yanlarında barındırdılar, onlara yardım ettiler. Böylece İslam Medine'de yayıldı. Sonra Allah Resulü'nün hicret etmesine izin verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Rebul Evvel ayında pazartesi günü Mekke'den yola çıktı. O zaman 53 yaşındaydı. Beraberinde Ebu Bekir Es-Sıddık ve Ebu Bekir'in kölesi Amr bin Fuheyre vardı. Kılavuzları Abdullah bin Urayqıt el-Leysi'ydi. Aleyhissalatü vesselam ile Hazreti Ebu Bekir Sevir mağarasına girip orada 3 gün kaldılar. Sonra sahil yolunu tutup Rebul Evvel ayının 12. gecesi pazartesi günü Medine'ye ulaştılar. Medine'nin üst taraflarında Kuba denilen yerde Amr bin Avf oğullarının konuğu oldular. Aleyhissalatü vesselam onların yanında 14 gün kaldı ve Kuba mescidini tesis etti. Sonra cuma günü yola koyuldu. Salim oğullarına vardığında cuma vakti girdi. Yanındaki Müslümanlarla birlikte onlara cuma namazını kıldırdı. Sonra da devesine binip yola koyuldu. İnsanlar kendilerinin yanında konuk olması için onunla konuşmaya ve devesinin yularını tutmaya başladılar. Bunun üzerine yol açın. Zira o nerede duracağı hakkında gerekli emri almıştır buyurdu. Deve bugünkü Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yerin yakınına çöktü. Burası Neccar oğullarından Sehil ve Suheyl adında iki çocuğun hurma kuruntulukları bir yerdi. Devesinden inip Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine konuk oldu. Sonra hurma kurutulan bu yerde arkadaşlarıyla beraber kendi eliyle hurma dalları ve kerpiçten kendi mescidini yaptı. Sonra da mescidin yanına kendisinin ve hanımlarının odalarını yaptı. Onun odasına en yakın olanı Hazreti Ayşe'nin odasıydı. 7 ay kaldıktan sonra Ebu Eyyub'un evinden kendi evine taşındı. Habeşistan'daki arkadaşlarına Medine'ye hicret ettiği haberi ulaşınca onlardan 33'ü geri döndü. Bunlardan 7'si Mekke'de hapsedildi. Geri kalanlar Medine'ye varıp Aleyhisselatü Vesselam'a katıldılar. Sonra Habeşistan'daki Müslümanlardan orada kalanlar Hayber Savaşı'nın olduğu hicretin 7. senesi bir gemiyle hicret ettiler.